Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılın en piç eğitmeninin kitap özetiyle hepinizi selamlıyorum. Kim o piç eğitmen? Tabii ki de benim. İnanmıyorum ya. Kendime yapıştırdım etikete bak. Bugün sizlerle Hayat İçin 12 Kural Düzenin Ötesinde kitabının ikinci bölümünü inceleyeceğiz. Zaten bu son bölüm olacak. Bundan sonraki kitabımız bu arada gerçekten çok özel bir kitap olacak. Bu özel kitap neden özel kitap? Çünkü Türkçesi yok ve yazarını tanıyorsunuz, biliyorsunuz yani. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama sürpriz olsun, şimdi söylemeyeceğim. Neyse. Şimdi bugünkü konumuza o zaman yavaştan girişelim. Birinci maddemize başlayalım o zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir şeyi yaparken yanlış bir adım atarsanız hata yaparsınız. Ancak hatanızdan öğrenebilirsiniz. Fakat hayata karşı pasif kalırsanız eylemsizliğinizi hatadan kaçınma bahanesi olarak sunabilirsiniz. Ve bu çok daha büyük bir hatadır. Harika. Jordan Peterson abimiz yine gözlerimizi açmaya devam ediyor acımadan. 2. İnsanları birçok pozitif duyguyu hissettikleri bir duruma sokarsanız şimdiye odaklı ve içgüdüsel olurlar. Yani onları eğlendirirseniz, onları güldürürseniz şimdiye odaklanırlar, anın tadını çıkartırlar ve içgüdüsel tepkiler gösterirler. Bunlar da iyi şeylerdir. Aynı maddeden devam ediyorum. İnsanlar değerli bir amacın peşinde koştukları zaman da pozitif duygular deneyimlerler. Yani eğlendirmek evet güzel bir yoldur, hiçbir problem yok. Ancak aynı zamanda değerli bir amacın peşinde koştuklarını karşı tarafa hissettirirseniz bu da sizin işinizi kolaylaştırır. Şimdi ne olabilir bu değerli amaç? Mesela hayvan beslemek olabilir, hayvan sevmek olabilir. Efendime söyleyeyim, çocukça bir oyun parkına gitmek olabilir. Gerçekten çok güzeldir. Bu AVM'lerde olur ya, jeton alırsınız, orada bir şeyler oynarsınız. Bunlar gerçekten çok güzeldir. Hatta o sırada yanınızda bir tane çocuk varsa bir elde ona verirsiniz. Harika bir izlenim çizersiniz. Buluştuğunuz kişiyle karşılıklı kitap takası yapabilirsiniz. Bu da çok değerli bir alışveriştir. Bunları yaptığınız zaman karşınızdaki kadın sizi gerçekten entel birisi olarak görür. Değerli birisi olarak görür. Sizi elinin tersiyle kolay kolay itemez. Güzel stratejilerdir bunlar. 3. Üçüncü maddemiz de sizlere öz saygınızı geliştirmek için kendinize söylemeniz gereken bir cümle söyleyeceğim. Yavaş yavaş söyleyeceğim, haberiniz olsun. Tüm kusurlarıma rağmen, ki çok fazlalar, en azından bunu yapıyorum. En azından ailemin ve çevremdeki diğer insanların işine yarıyorum. En azından hareket ediyorum. Taşımaya karar verdiğim yükle yukarı tırmanmaya uğraşıyorum. Yaptığınız şey her neyse, gerçekten kendinize olan saygınızı arttırmak için az önce size söylemiş olduğum o cümleyi kendinizle paylaşın. Yaptığınız şey ne olursa olsun. Bu sayede öz saygınızı arttırabilirsiniz. Şimdi 4. maddeyle karşınızdayım. Uzun bir madde bu da ama çok değerli. Gerçekten paylaşıyorum sizlerle. Sizi dışarıya, dünyaya ve kaderinize çağıran şey kolaylık değildir. Acıdır, mücadeledir, çabadır. Vicdanınızın çağrısına kulak verip sorumluluklarınızı üstlenirken, dünyayı ve kendinizi düzeltmeye çabalarken hayatınızın macerasının sizi hayal kırıklığına uğratması ve huzursuz etmesi muhtemel ve hatta kaçınılmazdır. Ama işte sizi yönlendiren ve koruyan derin anlam da oradadır. Orada bir şeyler sizin için sıraya girecektir. Orada parçalanmış ve kırılmış olan şeyler birleşecektir. Orada amaç kendini ortaya çıkaracaktır. Orada uygun ve iyi olan desteklenecek, zayıf, içerlemiş ve yıkıcı olan yenilecektir. Amına koyayım. 5. maddemiz. Yaptığımız şeyleri önemli olabilecek başka şeylere kıyasla daha önemli olduğunu düşündüğümüz için yaparız. Yani hazzımızın esiri oluruz. Çalışmamız gerekiyordur ama bizim canımız oyun oynamak ister. Oyun oynamak önemli değildir ama siz oyun oynamak istediğiniz için oyun oynamayı çalışmaya kıyasla daha önemli nitelendirirsiniz. Bunu yapmamanız gerekiyor. Yapmak istediğiniz şeyler değildir önemli olan. Yapmanız gerekenlerdir. Yapmanız gereken şeyleri yapmak istediğiniz şeylere çevirmek de zordur, zaman alır. Ama kolay olsaydı herkes yapardı. Devam edelim. Burada çocukluğumuzla ilgili bir anekdot paylaşmış. 4 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarının onu istemesine yetecek kadar kendini düzenleyebilmelidir. Yoksa kalıcı olarak sosyal dışlanma yaşayacaktır. Yani diyor ki, 4 yaşındaki bir çocuk, arkadaşları tarafından kabul edilmeye yetecek kadar kendisini revize edebilmelidir. Bu bilince sahip olabilmelidir. Bu bilince sahip olan bireyler, ilerleyen yaşlarda da kendisini gerekli durumlarda revize edebilirler. Siz peki 4 yaşınızda, belki hatırlamıyor olabilirsiniz, 5-6 da olur fark etmez, nasıl bir çocukluk yaşıyordunuz? Davet ediliyor muydunuz yoksa dışlanıyor muydunuz? Bu soruyu kendinize sorun. 7. madde. Kendinize ne istediğinizi bilme izni verirseniz Onu alamadığınız zamanı da kesinlikle bileceksiniz. Başardığınız zamanı da bilecek ve bundan fayda sağlayacaksınız. Ancak çoğu insanın yaptığı gibi isteklerinizin ve arzularınızın karşılanmama ihtimalinden korkarak isteklerinizi ve arzularınızı belirlemez, onları bulanık bırakırsanız kendi işinizi çok daha zorlaştırırsınız. Bir şeyi hedeflemezseniz ona ulaşma ihtimaliniz son derece düşüktür. Gerçekten ne istiyorsunuz? İstediğiniz şeyi, karşılanma ihtimalini hiçbir şekilde hesaba katmadan kendinizle ve benimle paylaşın. Mesela zengin olmak. Gerçekten bizim ülkemizle de alakalı bir durum olabilir bu. Zengin olmak istiyorum. Peki zenginliğin beraberinde getirdiği sorumluluğu kaldırabilecek misin? Bu konuyla ilgili benim verdiğim en güzel örnek belki de Lamborghini'dir. Düşünün, ben çok zengin bir adamım ve o kadar zenginim ki kendime yanlışlıkla iki tane Lamborghini almışım. Birini kendim aldım zaten ama diğerini fazladan almışım. Ve gelip size diyorum ki ya ben bu Lamborghini'yi fazladan almışım. Salağım çünkü. Ama yani bu gereksiz oldu artık. Bunu da geri vermek de istemiyorum. Al, anahtarını sana veriyorum. Artık bu araç senin. Büyük ihtimalle çok mutlu olursunuz, öyle değil mi? Dersiniz ki aa, Lamborghini'm var. Wow, çok güzel. Peki bu Lamborghini'nin deposunu dolduracak kadar geliriniz var mı? Peki bu Lamborghini'niz bozulduğunda onu kolaylıkla hiçbir şekilde acaba ne kadar tutar diye düşünmeden sanayiye bırakabilir misiniz? Hadi her şeyi geçtim. Bu Lamborghini'yi nereye park edeceksiniz? Güvenlikli bir otoparka ihtiyacınız var, öyle değil mi? Eğer ki böyle bir otoparkınız yoksa kapının önüne koyarsanız o arabanın anasını sikerler. Bizim insanımız kıskançtır çünkü. Vay orospu çocuğu, sende var, bende niye yok, amına koyayım diye bir bakarsınız çizilmiş, lastiği patlamış. Var böyle tehlikeli salak tipler. Ama bakın, paranız yok belki. Park edebileceğiniz güvenlikli bir otoparkınız yok. Ne yapacaksınız o Lamborghini? Burada Lamborghini sadece bir örnek. İyi düşünün. Devam edelim. Bu madde gerçekten kitabın notlarını almamdaki en büyük etken olabilir. Çok değerli bir madde çünkü çok basit bir madde. Sosyal varoluşumuzun 3 kategorisi vardır. Birinci kategori zorbalık, ikinci kategori kölelik, üçüncü kategori ise pazarlık. Diyor ki yani Jordan Peterson, konu kim olursa olsun, ister kadın erkek ilişkisi, ister iş ilişkisi, ister aile, ister arkadaşlık, ne olursa olsun 3 tane duruşunuz vardır diyor. Ya bir zorbasınızdır, yani sevgilinize, arkadaşlarınıza, ailenize, patronunuza yiyorsa diyeceksiniz ki benim istediğimi yapacaksın. İkincisi köleliktir. Sevgiliniz, arkadaşlarınız, aileniz, patronunuz size der ki ben ne isterseniz onu yaparım. Tahmin ettiğiniz üzere bu ilk ikisi de çok boktandır. Bakın mesela zorbalık belki de aranızdan bazılarına çekici gelebilir. Acaba zorba mı olsam? Hayır. Çünkü zorba oldukça sizi tatmin edecek şeyler bulamamaya başlarsınız. Ve hayatınızda bir ilerleme yokmuş gibi düşünürsünüz. Aynı zamanda çevrenizde sürekli yönlendirdiğiniz bir kukla ordusunun olması sizi ciddi anlamda ruhsal olarak gerilemeye iter. Kölelikle ilgili zaten yorum yapmama bile gerek yok. Yani diyorsunuz ki ben öz bilinci, öz kontrolü olmayan bir robotum. Benim duygularımı, hislerimi, arzularımı, aklınıza gelebilecek her şeyi yok sayarak beni istediğiniz gibi suistimal edebilirsiniz. Bu ilk ikisini çöpe atıyoruz. Peki pazarlık ne? En mantıklısı. Pazarlık dediğimiz şey yeri geldiğinde zorba olup yeri geldiğinde köle olmaktır. Ama bu zorbalık ve kölelik karşılıklı bir alışveriştir. Siz zorba olursunuz, karşı taraf size köle olur. Siz köle olursunuz, karşı tarafa derseniz ki bana zorbalık yapabilirsin. İşte bu bir pazarlıktır. Gerçekten sahip olduğunuz bütün sosyal etkileşimlere şu etiketleri yapıştırmaya çalışın. Hangisinin sayısı daha fazla? Şu arkadaşım beni sürekli suistimal ediyor. Demek ki ben onun gözünde bir köleyim. Şu arkadaşım ise ben ne istersem yapıyor. Gel diyorum geliyor, git diyorum gidiyor. Demek ki ben ona göre bir zorbayım. Şu arkadaşımla veya kız arkadaşımla fark etmez. Karşılıklı bir etkileşimimiz var. Gerçekten kendimi kullanılmış olarak hissetmiyorum. Onu da kullandığımı düşünmüyorum. Demek ki burada bir pazarlık var. Gerçekten bir gözünüzün önüne getirin. Çok güzel bir farkındalık oluşturacak sizde. Ve bu kitabın son maddesi. Çok kolay zaman geçirmiş, şımartılmış ve özgüvenleri yanlış biçimde artmış insanların kurban rolüne girmelerine daha sık rastlanır. Yani karşınızda kurban rolüne girmiş birisi varsa demek ki o kişi yeterince zorlanmamış demektir. Ya zorluktan korkmuş, ya zorluğa ulaşmaya hiçbir yani fırsat bulamamış. Ancak ne olursa olsun böyle bir durumda karşınızdaki kişiyi doğru şekilde yönlendirebilirsiniz. Doğru şekilde onu motive edebilirsiniz. Hayatın zorluklarının da olduğunu, bu zorlukların gerçekten hayattan alınan keyfi arttırdığını onunla paylaşabilirsiniz. Bu bir erkekse size güvenir, size saygı duyar, sizin yanınızda olmaya çalışır. Bu bir kadınsa kendisini desteklenmiş hisseder. Ve gerçekten kadının hayatındaki boşluğu, özellikle büyük bir boşluk, bu doldurmuş olursunuz. Olay bu. Sizleri çok seviyorum. Bu kitabımızın sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki hafta hangi kitap gelecek? Dun dun dun dun dun dun. Çok güzel bir kitap gelecek. Çok özel bir kitap gelecek. Gerçekten çok mutluyum ya. Çok heyecanlıyım. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.